Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 20 Mart 2023 günlerden pazartesi. Dünyadan haberlerle karşınızdayız. Çok yoğun bir hafta sonu, çok yoğun bir dünya gündemi var. Bugün 20 Mart Amerika'nın Irak işgali, kitle imha silahları yalanı eşliğinde sonra demokratikleştirmeye çevrildi. Ortada nasıl bir Irak kaldığı tartışmalı. Bunun yıl dönümü, 20. yıl dönümü. Ukrayna harekatı tabii tartışılıyor. Rusya Federasyonu'nun Rusya Devlet Başkanı hafta sonunda Donbas bölgesine, Kırım'a önce Rostov-on-Don, Rusya içerisindeki güney kentlerinden önemlisi, buradan Kırım'a, Kırım'dan Mariupol'e ziyarette bulundu. Vatandaş ziyaretleri, yeniden inşa denetimi diyebiliriz. Geçtiğimiz cuma Uluslararası Ceza Mahkemesi, ki Amerika'nın eylemlerini soruşturamadığı için çok tartışmalı bir evrensel hukuk yaratma konusunda da açıkçası başarısız olmuş bir uluslararası mahkeme girişimi. Putin ve aynı zamanda Rusya Federasyonu'nda çocuklardan sorumlu yetkili hakkında tutuklama kararı vermişti. Gerekçesi savaş alanındaki çocukları çıkartmak, bunu Ukraynalı çocukları çıkartmak olarak tabii tabir ediyorlar. Çoğunluğu Rusça konuşan nüfus ve Rus çocukları Ukrayna çatışmasının karmaşık, kendine özgü doğasından kaynaklanan çok büyük tartışmalar tabii oldu, patladı. Ama Rusya Federasyonu zaten imzacısı değil, Amerika'da değil, aslında Ukrayna'da değil. Dolayısıyla Rusya'dan hükümsüzdür açıklaması geldi. Aktaracağım detaylarını bunların. Xi Jinping'i ağırlıyor tabii Rusya. Bugün asıl gündemde bunlar var. Hem Rusya hem de Çin Devlet Başkanı 16.30 civarında, yani eksen devam ederken buluşacaklar aşağı yukarı. Öncesinde son derece dikkat çekici makaleler iki lider yayınlamış durumda. Çin'in İran ve Suudi Arabistan'dan sonra Ukrayna'da da barış önerileri vardı. Amerikalılar kestirip attılar. Ateşkes istemiyorlar Ukrayna sahasında. Bu açıkça dile getirildi. Tabii Amerika'da da Trump'ın tutuklanacağı iddiaları var. Trump kendisi dile getirdi bu iddiayı da. Hakikaten acayip işler dönüyor. Amerika'daki bankacılık krizi, Avrupa'daki etkileri. Cuma günü konuşmuştuk Profesör Hayri Kozanoğlu'yla. Bundan notlar var. Avrupa Birliği zirvesi yapılacak Ukrayna'ya. Mermi arıyorlar, mermi üretimi, ama şimdiden sıkıntılı bir resim gözüküyor. Tabii bu karambolde aslında cuma günü beklenen oldu. Ben ekseni kapatırken size söylemiştim. Finlandiya Cumhurbaşkanı ziyaret ediyor Türkiye'yi. Muhtemelen Finlandiya'nın üyeliğine onay gelecek diye. Eksen bitti. Yarım saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Onayı verdi. Türkiye TBMM'ye sevk edildi. Bu durumda epey geçen Haziran'dan beri süren sancılı üçlü mutabakat müzakerelerinin bir ayağı tamamlanmış oldu. Tabii İsveç değil. Bugün programın ikinci yarısında Türk dış politikasında son dönemde Batı ile ilişkilerde herkesin farklı bir yerinden tutup çekiştirerek değerlendirdiği NATO genişlemesine Türkiye'nin tavrı, Finlandiya'ya onay verilmesi, yeşil ışık ama İsveç'e henüz kırmızı ışık yakılmaya devam edilmesini konuşacağız. Emekli diplomat ve Türkiye Komünist Partisi Danışma Meclisi üyesi Engin Solakoğlu konuğum olacak programın ikinci yarısında. Öncesinde dünya özetlerini size aktaracağım. Orta Doğu'dan tabii İran-Suudi yakınlaşmasına dair dikkat çekici haberler var. Suudi Kraliyeti'nin İran Cumhurbaşkanı'nın Riyad'a davet ettiği ve reisinin de memnuniyetle kabul ettiği, Moskova'dan sonra Birleşik Arap Emirlikleri'ne eşiyle beraber resmi ziyaret düzenleyen Beşar Esad da var. Bunlar da dikkat çekici başlıklar. Dediğim gibi gündem çok yüklü. Hemen frekanslarımızı tekrar edelim, ardından başlayalım. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2 karasal yayın frekanslarımız. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi ya da cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinde kulaklığa tıklarsanız bizi internet üzerinden dinleyebilirsiniz. Telegram hesabının linkini de paylaştım. Tıklarsanız en kolayı Telegram hesabından takip etmek. Çeşitli kanallar var. Radyo Sputnik'e katılırsanız canlı yayında ya da sonrasında arkadaşlar kayıtları koyuyorlar. Vaktiniz olduğunda dinleyebilirsiniz Dünya Haberlerini. Diyelim başlayalım Eksen'e.
Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Evet, bütün hafta sonunu sizin için derledim, toparladım. Ukrayna sahasından çok fazla bir ilerleme yok ama Bahmut'ta yaklaşık %70'i Rusya ve müttefik güçlerin, müzisyenler diye anılan Wagner'in kontrolüne geçmiş gözüküyor. Böyle haberler var. Artık cadde cadde, sokak sokak. Burada tabii ki karşı saldırıları söz konusu olduğu Ukrayna'nın, ama bunların savuşturulduğu haberleri geliyor. Asıl tabii hafta sonu gündemi Vladimir Putin'in özel askeri harekat Minsk anlaşmasının BM onaylı, BM hukuku olan anlaşmanın uygulanmaması sonrasında Rusya'nın başlattığı özel harekat diye andığı operasyonun operasyonda ilk kez bölgeye gitmesi. Önce Kırım'a gitti. Tabii 16 Mart aynı zamanda Kırım'da Ukrayna'daki banderizmin canlanışını gören Kırım halkının referandumla Rusya Federasyonu'na geri dönüş kararı, 1950'li yıllarda Kazaklarla birleşmenin 300. yıl dönümü vesilesiyle Sovyetler Birliği içerisindeyken iki ülke Ukrayna Sovyetlerine geçmişti. Kırımlılar bir sabah uyanıp Moskova yerine Kiev'e, o pek de fark etmiyordu o dönemde, bağlı olduklarını görmüşlerdi. İşte tabii banderizmin yükselişi, darbe, Kiev'deki 2014 darbesi, Kırım derhal referandum yaptı ve ezici bir çoğunlukla Rusya Federasyonu'na geri dönme kararı almıştı. Putin ziyaretinde direksiyona geçmiş. Önce Kırım'a gitti tabii. Kırım'da özel operasyonu yürüten Genelkurmay Başkanı dahil komutanlarla görüştü. Onlardan rapor aldı. Ardından da direksiyona atlayıp Donbas bölgesine, artık Mariupol 2014'te Ukrayna tarafında kalmıştı darbe sonrası başlayan iç savaş sürecinde, ama orayı ziyaret etti. Görüntüleri var Telegram kanallarında, gerçekten çok ilginç. Yeni, ben Temmuz ayında gittiğimde henüz inşaatlar devam ediyordu, çok süratli bir şey. Rusya Savunma Bakanlığı bu arada ve bütün mühendisleriyle beraber Mariupol'ün yeniden inşasına soyunmuşlardı. Hastaneler, efendim tesis, altyapı tesisleri, apartman binaları, onların hepsini ziyaret etme fırsatı bulmuştuk. Çok hızlı bir biçimde bitirildiği, düzenlemelerinin de bittiği anlaşılıyor. Tabii Putin halkla da buluşmuş, evleri ziyaret etmiş. En çok tabii herkesin dikkatini çeken, neden bu operasyonun 2014'te yapılmadığı ve bugüne kaldığı. Öncelikle barışçı çözümden yana olduklarını vurgulamış. Bunu umduklarını herhalde, Minsk Anlaşması'nı kastediyor Almanya ve Fransa'nın garantörlüğünde, ama şimdi gördük ki bu zaten istenmiyormuş. Merkel söylemişti zaten, oyalamak için yaptık diye. Ama onun dışında tabii o zaman hipersonik silahlarımız yoktu, şimdi ise var. Henüz kullanmadık ama diyor kendisi. Bir de tabii Kırım'ı zaten Nazi saldırganlığının başından beri yalnız bırakamayacaklarını dile getirmiş. Bu belki Türkiye'deki insanlara anlamsız gelebilir ama oraya gittiğiniz zaman hissiyatın farklı olduğunu net olarak görüyorsunuz. Velhasıl Mariupol'de yeni mahalleler, sosyal tesisler, altyapı tesisleri, Filarmoni Orkestrası binası 3 ayda yeniden inşa edilmiş. Rusya Federasyonu'nda bu tarz şeyler önemsenir. Bütün bunları ziyaret etmiş ve ben videoları izledim Telegram kanallarından. Askerlerin cenazelerine Ukrayna'nın neo-nazilerinin patlayıcılar yerleştirdikleri gibi şeyleri anlatıyorlar. Oralılar anlatıyor ve Putin'in cevabı da normal insanlar böyle şeyler yapmaz oluyor. Gerçekten Ukrayna'nın başında çok büyük bir neo-nazi belası var ama dünya bu belanın üzerine örtmek ve kullanışlı kılmakla iştigal ediyor. Gerçekten bölgeye giderseniz hiç de dünyaya yansıtılan gibi olmadığını net olarak göreceksiniz kendiniz. Evet, şimdi tabii Putin hakkında ve sadece Putin de değil, Rusya'nın çocuk hakları komiseri Lvova Belova hakkında da UCM, Uluslararası Ceza Mahkemesi, tutuklama kararı çıkarttı. Tabii garip bulundu bu çünkü Amerika'nın son 30 yılda dünyada ulusların egemenlik haklarını tanımadan çeşitli gerekçelerle Irak'ta kitle imal silahları yalanı, başka ülkelere demokrasi taşıma vesaire pek çok savaş suçları ortaya saçıldı bunlar. Amerikalılar da gayet farkında ama sanki olmamış gibi yapıyorlar. UCM hiç bunlar karşısında bir tavır almadı. Zaten Amerikalılar tehdit ettiler. Hatta ta 2002'de bir yasa da çıkarttılar. Lahey işgal yasası. Herhangi bir Amerikan askerinin kılına dokunursa bir UCM savcısı Amerikan başkanına Lahey'i müdahale etme yetkisi tanıyan bir yasa. Hala devam ediyor bu yasa. Dolayısıyla bütün dünyada UCM'nin çocukların savaş alanından tahliyesini, ki UCM savcısı Kerim Ahmet Han bu arada yetimhaneleri ziyaret ettiğini ve bunların cephe hattına çok yakın olduğunu kendisi söylüyor. Yani nasıl olabilir de cephe hattının yakınlarında yetimhane tahliye edilmez sorusunu daha çok sormak gerekirken çok enteresan. Bunun üzerinden bir tutuklama kararı verildi. Tabii Ukrayna'nın tepkisi başlangıç sadece oldu. Bunun dışında ben tabii Ukraynalıların bildiğiniz aileleriyle birlikte havaya araçlarını bombalayıp havaya uçurdukları insanları görüyorum Telegram hesaplarında. Bunlar tabii savaş suçlarına girmiyor mu diye bir soru da çıkıyor ama Batı tabii evrensel hukuk yaratma iddiasıyla 21. yüzyılın başlarında 90'ların sonunda tesis edilmişti. Bunun altını adım adım oydu ve geriye pek bir şey kalmadı. Joe Biden'a sormuşlar. Biden bu UCM savcılarının kararının haklı olduğunu söylemiş. Ama sorun şu ki biz bile tanımıyoruz bu mahkemeyi. Bence çok güçlü bir noktaya parmak basıyor. Açıkça savaş suçu işlemiş demiş. Ben de bu konuyu yazacağım. Tabii Amerika'nın Vietnam Savaşı sırasında binlerce Güney Vietnamlı çocuğu böyle baby lift, operasyon baby lift diye anılıyor Vietnam'dan kaldırıp sonra hepsi yetim de değil, aileleri bulamıyorlar, büyük bir kabus. Dolayısıyla bu savaş alanından çocuk çıkartmayı bu arada Rusya'nın düzenli yaptığı anlaşılıyor. Bütün bunları Amerika'daki gibi bütün dosyaların birbirine karıştığı, insanların ebeveynlerini gözü yaşlarla yıllar sonra bulduğu bir zemin inşallah olmaz tabii burada ama bilinmedik şeyler değil bunlar. Bunu insanın aklına düşüyor doğrusu. Avrupalılar tabii bunu hemen kullandılar. Bahçıvan Joseph Borrell. Namı diğer bahçıvan, artık lakabı Avrupa bahçesi ve dünya jungle'ı ifadeleri yüzünden UCM'ye destek açıkladı. Olaf Scholz hiç kimse hukukun üstünde olamaz dedi. Amerika hariç, onlar Kuzey Akım 2 hattını patlatabiliyorlar örneğin. Enteresan açıklamalar geldi tabii. Bir tek Avrupa Parlamentosu'nda milletvekili Mick Wallace demiş ki yani Batı önce kendi yaptıklarına bir baksın. Savaş suçundan bahsediyorsa. Hukuk dediğimiz şey, çifte standartlar çok yükseldiği zaman Türkiye'de de görüyoruz biz, bir anlamı kalmıyor tabii ki. Bunu belirtmek gerekiyor. Tabii Rusya'nın tepkisi, bunu hükmü yok zaten. Dünyadaki pek çok devlet gibi Rusya'da tanımıyor UCM'yi şeklinde oldu. Bir de Taliban'ın başbakan yardımcısı Abdulazzam konuşmuş efendim. O da demiş ki NATO ittifakı ve askeri personelini dile getirerek defalarca Afganistan'da savaş suçu işlediler. Onların cezalandırılması daha iyi olur demiş. Taliban'ın bile diline düşmüş vaziyetteler. Evet, şimdi tabii burada Rusya Soruşturma Komitesi de UCM ve yargıçları hakkında ceza davası açmış efendim. 20 Mart bugün Irak işgalinin yıl dönümü Amerika'nın. Pek çok Abu Ghraib başta olmak üzere pek çok savaş suçu işlendi. Dediğim gibi kimse kıllarına dokunamadı ama BM Güvenlik Konseyi'nde bu konuda bir tartışma açılmasını istiyor. Rusya Federasyonu tabii kendisine yüklenilmesi karşısında böyle bir hamle yapıyor. Tabii Rusya açısından bugün en önemli mesele Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ziyareti. Öğle saatlerinde Vnukovo Havaalanı'na indi uçağa. Çin Devlet Başkanı'nın 10 yılda 39 kez görüştüler. Bu 40. görüşme olacak. 9. ziyareti Xi Jinping'in 3. döneminin devlet başkanlığına başladı. İlk yurt dışı ziyareti. Havaalanında özellikle Rusya ile birlikte ilişkilere ivme kazandırmak ve BM merkezli uluslararası sistemi kararlı bir biçimde savunmaktan bahsetti. Amerika'da bir uluslararası, şimdilerde çok moda Amerikalı yetkililer için ama bugüne kadar tabii o uluslararası sistemi mahvettiler. Şimdi bahsediyorlar, onu bahsederken de daha çok kurallara dayalı diyorlar. BM hukuku değil de yani bir takım kurallar, kimin kuralları, neyin kuralları, orası biraz tartışmalı. Bu çerçevede Rusya ve Çin BM sisteminden, tabii iyileştirmesinden bahsediyorlar. Xi Jinping dağlarla nehirler birbirine, dağlar ve nehirlerle birbirine bağlanan iyi komşular ve güvenilir ortaklarız vurgusu yapmış durumda. Kapsamlı ortaklık, stratejik ilişkilerin güçlendirilmesi, derinleştirilmesi için bir ortaklık bildirisi imzalanacak ve ekonomik işbirliğinin temel alanlarına yönelik 2030 kalkınma planına karşı planı ile ilgili ortak bildiri imzalanacak. Başka belgelerde bekleniyor. Öncesinde tabii hemen Batı medyasına şöyle bir baktığımızda Washington Post, Wall Street Journal, New York Times gazetesi, bunlar hemen bir şekilde bu görüşmenin, Putin'le Xi'nin görüşmesinin Amerika tarafından, Batı tarafından nasıl algılandığını ortaya koyuyorlar. En eleştirel olanı Politico internet sitesi ortaya koymuş. O da Amerika geçtiğimiz yıl yaptıklarıyla bu gelinen durumun sorumlusu Rusya, Çin ve İran'ı daha da yakınlaştırdılar diye bir değerlendirmede bulunmuş. Efendim bu saatlerde 4.30 gibi görüşmeye girecekleri söyleniyordu Kremlin'den yapılan açıklamada. Tabii Çin öncesinde dikkat çekici iki açıklama yaptı. Çin Rusya'ya destekliyor, silah veriyor diye iddialar hemen Batı medyasına fısıldanmıştı. Gerçi Pentagon henüz vermedi diyordu ama Çin Dışişleri Ukrayna'ya Çin değil Amerika silah sallıyor açıklaması yaptı. Bir de UCM kararıyla ilgili Çin'den çifte standart uyarısı geldi. Dışişleri sözcüsü objektif, tarafsız olunması lazım. Siyasallaştırma ve çifte standarttan uzak. Aksi takdirde hukuk olarak zaten görülmez vurgusu eksik olmamış. Şimdi öncesinde Xinhua Çin liderinin dostluk, işbirliği, barış gezisi vurgusuyla kapsamlı örnek ilişki modeli olarak sunuyor Rusya Çin ilişkilerini. Yeni dönemde kapsamlı stratejik ortaklık vurguları ve iki lider de Xi Jinping, RIA Novosti ve Rossiyskaya gazetaya aynı zamanda Putin de bir makale kaleme almışlar. Rusya ve Çin ilişkilerinin siyasi, kültürel, ekonomik her türlü veçeleri ve buna dair çok kapsamlı mesajları var. Sputnik'te bulabilirsiniz iki liderin makalelerinin özetlerini. Özel olarak tabii vurgular üçüncü ülkelere yönelik değil, paklaşmadan kaçınan ama ilişkileri derinleştiren ve dünya sisteminin demokratikleştirilmesi hedefini birlikte başarma vurguları dikkat çekiyor Amerikan hegemonyasına karşı bu değerlendirmelerde. Şimdi tabii bütün bunlar olurken Beyaz Saray son dönemde Çin tabii bir anda Suudi ve İranlıları anlaştırınca diplomatik ilişkileri tesis için ve Kiev'e de Ukrayna çatışması için de 12 maddelik bir tutum belgesi ortaya koymuştu. Hemen Çinliler taraf tutuyorlar. Yani Amerika taraf tutmuyor çünkü. İşte Kiev'e gitmeli Xi Jinping gibi gibi. Bilmiyoruz tabii öyle bir şey olur mu? Pek ufukta gözükmüyor ama gibi cümleler kuruyorlardı. Fakat dün akşam John Kirby, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü bu konuda çıktı. Bir ateşkes çağrısına yol açarsa bu toplantı, yani Çin'den gelirse kabul edilemez. Çünkü Rusya'nın fetihlerini onaylayacak ve Rusya'ya uygun bir yerde saldırı için zaman verecek. Yani bugüne kadar 30 yıldır kimse ne Çin'de ne Rusya'da bir yerlere durup durduk yerde saldırmadı. Amerikalıların ise çok örnekleri var. Nasıl böyle bir yorumu bu kadar rahat yapabildiğini ben anlayamıyorum. Yapabilir tabii Amerikalı yetkili ama gazeteciler efendim yani Amerika ne yaptı şimdiye kadar diye bir sormaz mı? Sormuyorlar tabii ki çünkü kendilerini haklı görüyorlar. Dünyanın her yerine müdahale etme konusunda bunlar bu arada başarılı örneklerde ortaya maalesef koymuş değil. Evet, şimdi geçen hafta çok konuşmuştuk, ben de aktarmıştım. Amerika'nın Karadeniz'de MQ-9 Reaper İHA'sı Kırım yakınlarında, Kırım'ın dibinde 65 kilometre, kimilerine göre 50 kilometre dibinde Rusya uçakları tarafından önlenirken düşmüştü. Amerikalılar uçak çarptı falan demişlerdi. Videoda çarpmadığı anlaşılıyor. Daha çok manevra yaparken yakıt üstüne döktüğü anlaşılmıştı. Cuma günü hemen devreye sokmuşlar ve yeni yeniden uçuşlara başlamışlar ama bu sefer biraz daha uzaktan gidiyorlar anladığım kadarıyla. Çok yaklaşmıyorlar haberlere bakılırsa. Bu arada Estonya hava sahasında İngiliz-Alman hava kuvvetleri uçakları havalanmış. Rus uçakları tabii Kaliningrad bölgesiyle ilgili bir uluslararası hukuk ihlali yok. Romanya Karadeniz'de, Karadeniz yakınlarında daha doğrusu bölgede aslında Tuna Deltası da dahil deniz kalkanı tatbikatına başlıyor. Türkiye de katılıyor bu tatbikata. Umarım Karadeniz'de yeni bir gerilim olmaz bu vesileyle. Amerikalılar Ukrayna'ya F-16 yok yani gerekmez diye burun kıvırıyorlar yine ama Slovakya ve Polonya MiG-29 verme kararı açıklamışlardı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı bunları beğenmemiş. Bunlar eski, işe yaramaz diyorlar seyir füzelerine filan. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı da F-16'ları beklerken pilotlarım ölüyor demiş. Şimdi diyeceksiniz ki kaç pilot, kaç uçak kaldı? Galiba 5 tane taktik uçağı kalmış. Yani Ukrayna'da gerçekten Ukraynalıları öldüren bir çatışma yaşanıyor. Bu işlerin buraya gelmesinin siyasi sorumluları ve tetikçileri de ortada. Maalesef birazcık Donbas dosyasını bilenlerin rahatlıkla anlayabileceği bir resim çıkıyor. Şimdi tabii bir yandan Çin'den gelen barış tekliflerinden rahatsız Amerikalılar. Çünkü barışta kabul etmez görünümündeler. Ama John Kirby açıkça reddediyor. Hani Ukraynalılar karar verecekti ateşkese diye sormayın. Çünkü zaten öyle olmadığını herkes biliyor. Ama Çin'in tabii öne çıkması Amerika'yı rahatsız ediyor. Çünkü Avustralya ile geçen hafta San Diego zirvesinde AUKUS paktında Avustralya'ya işte bu yeni nükleer denizaltılar anlaşması önceden yapılmıştı. Bunlara ek olarak bir de 220 Tomahawk satışını da Amerikalılar onaylamışlar. Avustralya'nın İşçi Partisi hükümeti çaresiz zaten ne yapsın mecburen alacak bunları. Amerika ile ittifak insanları böyle liderlikte İşçi Partisi lideri de olsa böyle şeylere maalesef zorluyor. Avustralya İşçi Partisi'nin eski başkanı Paul Keating bu konuda kendilerine soru sorulduğu zaman Çin ile savaşla ilgili benim beynim var diye bir yanıt vermişti. Bu en son AUKUS'la ilgili kararları da gelmiş geçmiş en kötü karar diye nitelendirmiş durumda. Tayvan'la bu arada Tayvan Boğazı'nda ortak tatbikat başlatmışlar. Hava kuvvetleri, deniz kuvvetleri. Asya'da da bir gerilim var yani Çin'le ilgili muhabbet yapılırken ve ayrıca Kuzey Kore'de Amerikalılar Güney Kore ve Japonya ile sürekli orada tatbikatlar yapıyorlar. Kuzey Korelilerin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin de şakası yok. Onlar da taktik nükleer yeteneklerini denemek için yine füze fırlatmışlar. Hazır olmamız lazım. Amerika saldırırsa biz de yanıtsız bırakmayız diyorlar. Maalesef Asya'da böyle bir gerilim hali devam ediyor. Gelelim Avrupa'ya. Avrupa'da savunma bakanları yarın toplanıyor. Ukrayna'ya mermi gönderecekler. Bunun için yine 2 milyar avroluk bir euroluk bir tahsisat oylanması bekleniyor. Ama Macaristan vallahi biz istemiyoruz dedi. Dışişleri Bakanı bizi savaşın içine çekmek istiyorlar. Vurgusu yapmış bizi. Baskı yapıyorlar demiş. Joseph Borrell da bu mermi tedariki onaylanmayabilir diye de açıklama yapmış. Belki de onaylanır göreceğiz. Polonya'nın Fransa Büyükelçisi Rosiszewski doğru telaffuz ediyorsam inşallah televizyona çıkıp demiş ki hafta sonu ya Ukrayna bugün bağımsızlığını savunacak ya da biz yani Ukrayna bağımsız dediğimiz Amerika'ya bağımlı tabii ama neyse orayı geçelim. Biz bu çatışmaya girmek zorunda kalacağız demiş. Hemen düzeltmişler Polonya'dan bağlamından koparıldı diye Avrupa'yı açıkça daha derinden savaşa sokmak isteyenler malum aslında. Şimdi Almanya'yı dün geçen hafta aktarmıştım size. Hakikaten Genelkurmay Başkanı değişti. Carsten Brewer atandı. Eberhard Zorn. Pistorius tarafından kovuldu diye haber yapmıştı Almanlar. Doğru çıktı törenle görevi devraldı. Kendisi aynı zamanda Gepard uçak savar tanklarının uzmanıymış. Yine Almanya Genelkurmay Başkanı. Avrupa'da başka Britanya göçmenleri Ruanda'ya postalama planını uygulamaya başlayacakmış yazın. Mahkeme durdurmuştu. Bu konuda Ruanda'ya da 5 yılını 120 milyon sterlin ödeme yapma güzel paraları da vermişlerdi. Tabii mahkeme göçmen sığınma hakkı, sığınmacılar haklarını ancak uzaktan arayabilecekler. Bu da çok eleştiriliyor Avrupa'daki sivil çevreler tarafından. Fransa'da da sokaklar karıştı hafta sonu. Sebep, Cuma günde aktardım, Macron'un emeklilik reformu. reformu mecliste, meclis atlandı. Anayasanın ilgili 49. maddesi buna dayanarak meclisten geçmeyeceği için senatodan geçmişti. Atladılar onu. Ne olacak? Ulusal meclis, irade filan boş verin, önemli değil artık. Fakat tabii Paris, Marsilya, Bordeaux, Nantes başta olmak üzere dört bir yanda halk sokaklara çıktı. Geçmişte 16. Louis'nin başına gelenleri Macron'a anımsattılar ama bilemiyorum tabii Fransa'da bu işler nereye varacak. İronik olan tabii İran'dan açıklama gelmiş dışişlerinden. Fransa'da hakikaten bu arada görüntüler, ben Telegram hesaplarında, kanallarında gördüm. Twitter'da da var. Köpeklerle yakalıyorlar insanları. Gerçekten çok vahşice. Kadınlar itilip kakılıyor. Dolayısıyla İranlılar da demişler ki protestolara karşı şiddet kullanmaktan vazgeçmesi lazım Fransızların diye. Böyle dönüyor dolaşıyor işte. Evet. Şimdi Cuma günü Profesör Hayri Kozanoğlu ile konuşmuştuk. Amerika'daki banka iflasları resmi olarak bu arada Silikon Vadisi Bankası ve Signature Bank'ın iflasları duyuruldu. Kayyum atamaları olmuştu. Bunları tabii aynı zamanda başka bankalara devretme. Amerika'daki tartışmalara baktığınızda YouTube kanallarına hakikaten çok dikkat çekici. Daha çok küçük ve orta bankaları öldürücü bir takım tedbirler gibi gözüküyor. Bunlar nasıl engellenecek bilmiyorum ama Fed bilançosunda artış gerçekleşmişti. 153 milyar dolarlık rekor bir borç verme bankaları, aslında bankalara bir haftada borçlanma rekorunu kırmış durumda. 2008 mali krizinde 111 milyar dolar olmuş bunun değeri. Bu sefer 153 milyar dolar. Gerçekten büyük bir para. Nereye gidecek beraber göreceğiz. Profesör Kozanoğlu'nun dediği gibi ama bir de Avrupa'da tabii Avrupa'daki piyasalarda sarsılmıştı. Credit Suisse ile ilgili rakibine devretme kararı aldılar. Zürih merkezli köklü bankayı 3.24 milyar dolara devretmişler. İsviçre Cumhurbaşkanı Alain Barset açıklamayı yapmış durumda. Tabii mevduat sahiplerinin Lehman Brothers gibi batabilir deniyordu Credit Suisse için. Bir can simidi olmuş gibi gözüküyor ama yine de bankacılık hisselerinin düşmesini çok engellemiş gözükmüyor. Avrupa piyasalarında hala değer kayıpları gözüküyor. Hep beraber takip etmek lazım. Bu gerçekten Batı kapitalizminin yapısal krizlerinde ortaya seren bir şey. Amerika'da efendim göreceğiz bu hafta. Salı günü dedi ama Trump beni tutuklayacaklar dedi. Şimdi tabii Trump'ın 2024 seçimlerinde tekrar başkan adayı olması beğenim beğenmeyin Amerikan siyasetine çok gelmişti. Truth Social'dan duyurmuş kendisi. Manhattan bölge savcılığı ki demokratların diyor Trump. Olabilir hakikaten, Amerikan siyaseti de Gaia kuyusu gibi bir şey. Bu 2016'da birlikte olduğu söylenen bir kadına ödediği paralarla alakalı bir takım iddialar yine tekrardan, aslında daha önce açılmamıştı, niye şimdi açılıyor o da belli değil. Çok acayip Amerikan siyaseti hakikaten. Türkiye siyasetini aratmıyor diyebilirim aslında. Washington'da büyük tartışmalar var bu konuda kongre üyeleri arasında. Hatta Trump tutuklamaya kalkarlarsa daha güçlü bir biçimde geri dönebilir diye Elon Musk gayet akılcı açıklamalar da yapmış durumda. İşte yalan söyleme, vergi kaçırma, Trump hakkında aslında belki de bir kısmı doğru bir sürü iddia var. Ama diyeceksiniz ki demokratlar çok mu sütten çıkmış ak kaşık? Yani işin açıkçası onlarda da bir sürü dolap var. Hunter Biden bu arada Joe Biden'ın oğlu, Ukrayna ile derin ilişkisi aslında, Burisma enerji şirketinden Çin'den para aldığı bu arada. Bunların hepsi kendi laptopuyla ortaya serildiğinde New York Post gazetesi linç edilmişti liberal Twitter aleminde ve Amerikan kamuoyunda. Sonra gerçekliği Ukrayna çatışmasında evet ya doğruydu diye kabul etmişlerdi. Şimdi Hunter Biden dizüstü bilgisayarını verdiği tamirciye dava açıyormuş mahremiyet ihlalinden. Tabii içerik doğru. Gerçi Biden yalan diyor ama kim inanacak Biden'a? O da ayrı bir hikaye. Evet, şimdi birazdan Engin Solakoğlu'nu arkadaşlarım bağlayacak. Finlandiya, başta söylediğim gibi Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yle ortak basın toplantısında duyurdu. Finlandiya'yı mutabakata uygun adımlar attığı için, samimi adımlar attığı için dost ülke olarak biz NATO başvurusu için onayı veriyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. İlgili kararnameyi gönderdim dedi. Bağlantısını da gayet pragmatik bir biçimde kurdu Cumhurbaşkanı. Ülkemizin bekasına kasteden örgütlerin kökünü kazmakta kararlıyız. Yani resmi söylem bu ve NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz demiş. Daha felsefi bir değerlendirmesi vardı aslında Cumhurbaşkanı'nın, Karadeniz NATO gölü olmalı gibi, ama tabii herhalde köprülerin altından biraz sular aktı. Şimdilik böyle. Ama İsveç'e 120 kişilik bir terörist listesi tırnak içerisinde verdiklerini söyledi. Ninisto'da İsveçliler de iyi insanlar, iyi komşular, hani onları da kabul etmeniz lazım demiş ama tabii bu iş biraz sürüncelemeye de mi kalacak, onu göreceğiz. Şimdi telefon hattının diğer ucunda Engin Solakoğlu, emekli diplomatımız ve Türkiye Komünist Partisi Danışma Meclisi üyesi. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda Hanım.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Eksen'e.
Benim için her zaman bir ayrıcalık ve zevk, onu söyleyeyim.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi hepimizin aslında beklediği bir şeydi. Hatta işte önce Finlandiya'ya gelecek, İsveç biraz daha kanırtılır da diyorduk. Hakikaten Cuma günü çıktı. Ama Türkiye'de tabii çok acayip tartışmalar da olabiliyor. Çeşitli cephelerde Türkiye'nin işte anti-emperyalist direnişinden yola çıkarak NATO'ya geçit vermeyeceğini söyleyenler de vardı. Bu görüşte olanlar da vardı. Pek çok tartışma oldu. Hatta liberal cepheden de vardı bunları söyleyenler. Öncelikle bu gelişmeyi siz nasıl yorumluyorsunuz? Normal, beklenen bir şey diye ben girdim ama hani biz bekliyorduk zaten diye girdim ama hani bunu kabul etme biçimi, üçlü mutabakatla gelinen süreç ve İsveç'i de İsveç karşısında söylemler. Yine bir tutarlılık da var sanki Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinde diyelim. Yani yorumculardan daha ileri gibi bir görüntü hissediyorum doğrusunu söylemek gerekirse, ama NATO da memnun kaldı bu durumdan. Yani her şey beklenen rotasında mı gidiyor? Seçimlerle alakası nedir? Var mı? Ne kadar var? Etkisi nedir diye hemen topu size yuvarlamış olayım.
Peki, teşekkür ederim Ceyda Hanım. Şimdi aslına bakarsanız Ocak ayında aşağı yukarı, yanlış hatırlamıyorsam, bu İsveç'teki Kur'an yakma hadiseleri falan ortaya çıktığında bir anlamda artık, yani her ne sebeple olursa olsun, İsveç'te Finlandiya'nın aynı pakette ele alınamayacağı netleşmişti. Yani çünkü Türkiye'deki iktidar bakımından da, Türkiye'deki muhalefet bakımından da o bir, yani ciddi bir karın ağrısı yaratacak bir konuydu. Dolayısıyla bu zaten üçlü mutabakat metni denilen ve bir dönem, yani imzalandığı zaman sanki böyle kutsal bir anlaşma imzalanmış gibi yapılan, sonuçta bir mutabakat zaptıdır. Toplantıda konuşulanların hani kayıt altına alınmasından ibaret bir şeydir. Bu sanki bir Allah'ın emriymiş gibi iki ülkeyi bir paket halinde kabul edeceğiz veya etmeyeceğiz şeklinde yorumlanmıştı.
Evet.
Şimdi bunu zamanında değerlendirirken, o zaman yani bu süreçteki ayrışma aşağı yukarı netleşirken şöyle bir haritaya bakmıştım ben. Yani haritaya baktığımız zaman öncelikle zaten Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunun aynı ağırlığı taşımadığı açıkça ortaya çıkıyordu.
Evet.
Yani bunu izleyicilerimizin tabii çoğu biliyordur ama yani neticede Finlandiya Rusya ile kara sınırına sahip olan ülke ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olması demek Kutup Dairesi'nden Gürcistan'a kadar bir yarım daire neredeyse ya da bir yay şeklinde Rusya'nın NATO tarafından sarılması demek. Yani Ukrayna'daki gelişmeleri de dikkate alırsak.
Evet.
Oysa ki İsveç daha içerlek, yani daha içeride duruyordu. Elbette büyük bir ülke, savunma sanayi olan bir ülke ve yani ciddi bir şekilde silah sanayi olan bir ülke. Her ne kadar barış havarisi gibi tanıtılsa da aslında silah ticaretinden büyük refah elde eden bir ülke. Ve İsveç'in zaten uzun yıllardır şeyi biliyorduk, yani NATO standartlarında silah ürettiğini, NATO ülkelerine silah sağladığını, yani İsveç'in fiilen o yapının içinde veya dışında olması ikincil bir önem taşıyordu. Oysa ki Finlandiya'nın hem bu dediğim coğrafi konuda hem de biraz Rusya'nın canını acıtmak bakımından, çünkü tarihsel ilişkiler bakımından da Finlandiya bir dönem Rus çarlığına da ait olduğu için hala sınırın öteki tarafında Fince konuşan halklar yaşadığı için Karelya Cumhuriyeti'nde Rus tarafında, Rusya bakımından daha da rahatsız edici. Bu da tabiatıyla Amerika'nın daha da tercih edeceği bir şeydi. Sonuç itibariyle bu ayrışma gerçekleşti. Yani bu ayrışmanın gerçekleşeceği işte aşağı yukarı dediğim gibi Ocak ayında belli oldu. Zannediyorum da zaten Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye yapacağı ziyaret her ne kadar deprem bölgesini ziyaret filan diye pazarlandıysa da bunun ilan edileceği vesile olarak düşünüldü. Yani bunun üzerinde daha önce anlaşıldı.
Evet.
Sizin de söylediğiniz gibi NATO da memnun bundan. Yani Washington'da demek lazım aslında. Washington'da memnun. Tabii yani orada bir diplomatik olarak da şey diyemezsiniz. İsveç ne hali varsa görsün diyemezsiniz. Gerek Finlandiya gerek diğer ülkeler. Tabii İsveç'te mutlaka bir gün üye olsun filan dediler. İşte yani bizim hem de bir anlamda bu Erdoğan'a da bir manevra alanı bırakmış oldu. Bak ben işte benim koşullarımı yerine getirmedi. O yüzden bunu almadım deme imkanı sağladı. Esasen burada da bir doğruluk payı var. Çünkü Finlandiya ve İsveç karşılaştırıldığında Türkiye'nin talepleri bakımından zaten bizim Finlandiya'dan bir silah ambargosunun kaldırılması dışında bir talebimiz yoktu. O da kalktı.
Evet.
Yani, oysaki diğer mesele yani işte bu bir takım Kürt siyasi hareketine mensup veya Fethullahçılara ait bir takım insanların iade edilmesi konusu Finlandiya'yla yaşamadığımız bir sorundu. Ve bu İsveç'ten de kolay kolay çözülebilecek bir sorun gibi değildi. Çünkü bazıları da vatandaş olduğu için dünyanın hiçbir ülkesi kolay kolay kendi vatandaşını başkasına
vermez.
Yani bunu da zaten herhalde söylerken, formüle ederken Ankara bunların tamamen karşılanacağı hesabıyla yapmamıştır diye düşünüyorum. Yani umarım yapmamıştır. Çünkü karşılanma ihtimali yok. İkinci konu tabii bu argümanın kullanılması sebebi özellikle PKK bağlamında Türkiye'de belirli bir işte ulusalcı kanadı da yanında tutmak. Sizin de söylediğiniz bu anti-emperyalist bilmem ne işte tavır gösteriyormuş gibi durmak. NATO'nun genişlemesine engel oluyorum ben. Yani anti-emperyalist olduğum için falan ama işte demin de söylediniz. Şimdi NATO'nun genişlemesine bize engel oluyoruz anti-emperyalistiz falan ama Karadeniz'de gidip NATO tatbikatı yapıyoruz. Yani şimdi ikisine birden baktığınız zaman zaten bir tanesinin söylem düzeyinde, öteki gerçeğin ise eylem düzeyinde her gün kendini kanıtladığını görüyorsunuz. Yani öyle olunca yani buradan bir anti-emperyalizm çıkartmak hakikaten beceri gerektirir. Yani bir de tabii seçim faktörü var siz deyindiniz. Seçim faktörü de şöyle bir şey. Şimdi Erdoğan'ın iktidarda kalabilmek gibi bir ihtiyacı olduğu için, bu şiddetli de bir ihtiyaç anlayabileceğimiz sebeplerle. Şimdi zaten aslında Türkiye'nin ait olduğu, yapısal ve organik olarak ait olduğu Batı İttifakı ile ilişkilerini belirli bir seviyede düzeltebilmesi gerekiyor. Bu aynı zamanda finansal ihtiyaçlarla ilgili yani Türkiye piyasası yaptığı dış ticaret vesaire gibi konular Batı'yla çok fazla kavga etmemek bir edilmemesi gereken ve Batı'nın çıkarlarını yine Türkiye'de Erdoğan tarafından en iyi korunabileceği mesajını verme ihtiyacı vardı. Tabii orada bir zorluğu vardı Erdoğan'ın çünkü bir taraftan biliyorsunuz bu Körfez ülkelerine açılım ve işte NATO ile ilgili açılımlar vesaire denirken ama bir taraftan da Suriye ile bir barış masasına oturma oturmama orada da yani Rusya ile olan ilişkilerde bir faktör haline gelmiş olan Suriye konusu vardı. Bunlar hani mutlaka buna değinen analistler vardır ama yani benim gözlemim bunlar aslında birbiriyle çelişen hareketler. Çünkü Esad'la masaya oturması Türkiye'nin Batı'nın arzu ettiği bir gelişme değil.
Değil. Evet.
Ondan sonra bu gerçekleşmedi. Orada Esad kendi çıkarlarına göre doğru oynadı. Burada altını çizilmesi gereken bir şey var. Bütün bu diplomatik egzersizlerin başarıya ulaşma şansını zayıflatan asıl faktör Türkiye'de 2 ay sonra bir seçim olması.
Evet.
Yani bu seçimi A partisi veya B partisi de kazansa genellikle ülkeler muhataplarında böyle bir köklü değişime yol açma ihtimali olan seçimler olduğunda karşısındakilerle oturup bir masada ciddi pazarlık yapmazlar.
Evet.
Bekleyelim, görelim.
Evet.
Diplomaside mutlaka bir bekleme şeyi vardır. Çünkü karşınızda masaya oturacak şahsın 2 ay sonra orada olup olmayacağını %100 bilemezsiniz.
Evet.
Yani çok nadir durumlar dışında bilemezsiniz. Türkiye'de tam öyle bir şeydi. O yüzden yani Erdoğan yönetiminin, Erdoğan rejiminin yaptığı bu manevraların zaten hani herhalde kendileri de çok somut sonuçlar vermesini beklemiyorlardı. Örneğin işte Mısır'la da gördük aynı şeyi. Yani bir alay balayla çok önemli bir ziyaret gibi pazarlandı ama sonuçta Mısır bizim yıllardır bildiğimiz 3 tane faktörü ama özellikle de Libya konusunu öne çıkartarak yani inşallah bunları yaparsak tabii görüşürüz canım dedi. Bu da çok doğal. Yani kendi sınırında olan Libya konusu bana göre Mısır bakımından İhvan'dan da Güney Kıbrıs'tan da bilmem neden de çok daha önemli.
Evet.
Yani ve orada da bir AKP'de bir hani bir geri adım atmak gibi bir eğilim biz görmedik bugüne kadar.
Evet.
Bu açıdan baktığımızda şunu yani ilk baştaki konumuza dönersek elbette ki Türkiye güzel bir alver süreci yönetti. Yani hı hı. Burada Finlandiya'yı kabul ederek ben aslında genişlemeye karşı değilim. Ama İsveç'le benim özel problemim var demiş oldu. Çünkü evet. Başından itibaren bunu bir paket haline getirmek bir taktik hataydı. O hatadan zaman içerisinde dönülmüş oldu. Belki hı hı. de bu baştan öngörüldü, onu da bilemiyorum. Ama ben genelde Türkiye'yi yönetenlere büyük dehalar atfetmemekten.
Evet, evet.
Ama,
evet.
ama yani yaşanarak görüldü ki bunun pek bir mantığı yok. Özellikle seçimler yaklaşırken, Türkiye bir yandan biliyorsunuz Finlandiya Cumhurbaşkanı Türkiye'deyken, İbrahim Kalın da Washington'da.
Evet.
Birileriyle görüşmekteydi ve yani bir takım temaslar yapmaktaydı. İbrahim Kalın'ın kim olduğuna bakarsak hani neredeyse Çavuşoğlu ile yan yana koyduğunuzda sarayın iradesini çok daha fazla yansıtan bir insan olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla
evet.
bu da Amerika ile arayı düzeltmenin iktidarda kalmak bakımından önemsendiğini gösteren bir gelişme olarak yorumlanabilir.
Yorumlanabilir. Evet. Burada bir tek siz hepsini bütün resmi çizdiniz zaten. Araya girmek bile istemedim açıkçası.
Fırsat
kendi şey içerisinde.
O zaman konuşalım.
Yo hayır hayır. Zaten tam benim açmak istediğim yerlere temas ettiğiniz için. Bir tek burada psikolojik faktörü soracağım. Biraz da zorlandı ama yani Ukrayna çatışması da herkesi zorluyor. Sadece Rusya'yı değil Batı'yı da zorladığını gördük. Türkiye'nin tabii bu süreçte Haziran ayından bu yana özellikle İsveç Finlandiya'nın ayarlarını bozduğu şimdi şuradan yola çıkarak söylüyorum biraz açımlamak açısından bundan 3 sene önce 4 sene önce çok da uzun bir uzak bir zaman ya da Mısır'la ilişkilerimizin bozulduğu tarihlere falan gitmeden özellikle işte Avrupa Birliği ile vize muafiyeti tartışmaları yapılırken sürekli olarak Avrupa'dan terör tanımıyla ilgili anımsatmalar
doğru,
görüyorduk.
Evet.
Bizdeki terör tanımı sizin gibi değil. Biz çok demokratiyiz diyorlardı. Şimdi şunu merak ediyorum. Yani bu İsveçliler ne yapacaklar adamcağızlar? Yani bu arada Amerika'nın Suriye politikaları da ortada. Burada İsveçlilere de biraz yazık oluyor açıkçası pratikte baktığımız zaman. Yani bu psikolojik bir harbe dönüştü. Dolayısıyla siz İsveç'le ilgili süreci yani eğer muhalefet açısından da soruyorum aslında hem iktidar hem muhalefet açısından yani seçimin sonucuna bağlı olarak iki farklı senaryo bağlamında nasıl görüyorsunuz? Eninde sonunda Türkiye kim gelirse gelsin.
Şimdi Ceyda Hanım Ocak ayında ben bu sürece biraz bakarken İsveç'teki iç gelişmeleri de bir miktar
okudum. Evet.
Yani oradan da görebildiğim kadarıyla şimdi İsveç'te şu andaki iktidar yapısıyla NATO'ya üyelik başvurusu yapan iktidar aynı değil. Yani hani bu burjuva demokrasilerinde çok fazla fark etmemekle birlikte o zaman sosyal demokrat ağırlıklı bir yönetim vardı.
Evet.
Şimdi sağ merkez sağ ağırlıklı bir yönetim var. Şimdi geleneksel olarak yani ilginç bir şeydir. Avrupa'da sağın ve bu merkez sağ hükümet de bazı aşırı sağ partilerin de desteğini alarak hükümet eden bir yönetim. Rusya ile ilişkilere bakışı genellikle bu sosyal demokratlar, yeşiller falan gibi değil. Biraz daha yakın duruyorlar veya biraz daha Amerika'ya bazen mesafe koyuyorlar. Aşırı sağda özellikle bu çok belirgin. Bunların da İsveç'in NATO'ya üye olma iradesinde birazcık erozyona yani bu iç gelişmelerin erozyona yol açtığını da düşünüyorum bu faktörlerin.
İsveç'te.
Yani İsveç bakımından. Yani İsveç mutlaka hani bir devlet olarak düşündüğünüzde ya biz de NATO'ya girelim. Hani siz dediğiniz gibi Ukrayna meselesi bazı dengeleri bozdu. Hani biz de bir yere kapılanalım diye düşünüyor olabilir. Ama benim izlenimim yani bana verdikleri hissiyat sanki İsveç'in bu hükümetinin çok koştur koştur biz NATO'ya girelim hatta biz bu işi biraz oyalayalım belki o arada savaş biter kimseye çok fazla zarar vermeyen bir çözüm bulunur ve biz bunu biraz daha suya yatırırız diye bir düşüncesi de olabilir diye düşünüyorum. Benimki tamamen bir falcılık ve tahmin yani hiçbir somut şeye dayanmıyor
evet.
ama böyle bir hissiyat veriyor İsveç. Bir de tabii siz değindiniz ona şimdi İsveç'e bizim getirdiğimiz koşullar işte PKK'ya destek vermeyin. PKK'ya destek veriyor mu İsveç? Evet yani bir sürü Avrupa ülkesinde olduğu gibi PKK'nın evet. ve diğer Kürt siyasi hareketlerinin orada elbette Ankara'dakilerin görmek istemedikleri örgütlenmeleri var. Yani bunda bu ama bu İsveç'e özgü bir şey değildi ki yani. Şimdi helikopterle uçan PKK'lılar düştü geçen hafta.
Evet.
Şimdi bunlar düştüyse birisinin helikopter vermiş olması lazım. İşte bunu Amerika mı verdi, Fransa mı verdi bilmiyoruz.
Evet.
Ama yani orada açık olan bir şey var ki PKK'ya verilen destek veya PKK ile yapılan taktik işbirliği vesaire gibi konuları NATO'ya üyelik ön koşulu haline getirmek aslında bizim muhataplarımız, batıdaki muhataplarımız tarafından pek de inandırıcı bulunmadı. O
evet.
Sanki daha ziyade iç tüketime yönelik bir hamleydi. Çünkü yani bunu artık Türkiye'de çocuk çocuk bile öğrendi. Amerika'nın PKK ile ilişkisine, Fransa'nın ilişkisine. Yani bunu evet. herkes bildiği halde biraz bize bunu bir hap olup yani herhalde iletişim başkanlığı mı artık kimse bunu evet. bile pazarladılar. Ama yani bunun pek ikna edici bir tarafı yoktu. Bir de biz İsveç'ten hakikaten yani mahkeme kararlarına müdahaleye varacak şeyler istedik. Bu da Batı Avrupa'da zor olur. Yani eğer o ülkenin gerçekten çok ciddi bir ulusal çıkarı söz konusu değilse, hükümetler tercih etmezler bunu mahkemelere müdahale etmeyi. Çünkü iade kararları biliyorsunuz mahkeme kararı olmadan birçok ülkede gerçekleşmez. Yani
evet.
İçişleri Bakanlığı bir adamı ensesinden tutup başka bir ülkeye veremez. Yani mutlaka bir yargı kararı gerekir. Bunun üstelik de istinafı vardır, bir önemli temyizi vardır. Yani ülkelere göre değişir. Kolay bir iş değildir bu. Bu hani sanki yerine getirilmesin diye koşulmuş bir şart gibi göründü. O yüzden de belki İsveç'in hani biraz daha ağzının tadı oradan da kaçtı. Kardeşim benim NATO'nun içinde bulunmam veya dışında bulunmam aslında kolektif güvenlik anlamında benim için çok büyük bir şey ifade etmiyor noktasına gelmiş olabilirler diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hep beraber göreceğiz İsveç'in serüveni. Biraz da Türkiye'deki seçimlere bağlı zaten. Nereye çıkacak beraber
yani
göreceğiz.
Belki bir hatırlatma yapmak lazım. Yani çok net bir ortak tavır gibi görünmemekle birlikte benim gördüğüm bazı muhalefet temsilcileri Türkiye'de biz İsveç'e de onay vereceğiz diye kafadan söylediler.
Evet. Ama çok da farkı yok.
Bence yani o henüz üzerinde tam uzlaşılmış bir nokta olmayabilir. Bu özellikle Kur'an yakma hadisesinden dolayı diye düşünüyorum.
Peki. Çok teşekkürler değerlendirmeniz için. Çok sağ olun.
Kolay gelsin. İyi yayınlar.
Evet. Emekli diplomatımız aynı zamanda Türkiye Komünist Partisi Danışma Meclis Üyesi Engin Solakoğlu'yla konuştuk. Türkiye'nin aldığı tavır belli olanlar, olmayanlar, tartışmalı yanlar değerlendirmelerini aldık. Avrupa Birliği bu arada yarın Brüksel'de Türkiye'deki depremler, tabii ki Suriye'de dahil olmak üzere mali destek amacıyla bağışçılar konferansı yapacak. Daha önce geçen hafta söylemiştim size ben. Tabii Ursula von der Leyen Komisyon Başkanı, ayrıca dönem başkanı da İsveç, aynı zamanda onun başbakanı da Cumhurbaşkanı Erdoğan da video ile katılacakmış, konuşmalar yapacak. Macaristan bu arada parlamentosu da 27 Mart'ta Finlandiya'nın NATO üyeliğini büyük olasılıkla onaylayacak ama İsveç'e dair karar daha sonra gelecekmiş. Enteresan, Macaristan'da da Türkiye'deki gibi bir gelişme oluyor hakikaten, ilginç. Evet, bu arada Engin Solakoğlu'nun da söz ettiği şu helikopter hikayesi, ben Cuma kaynağını anlayamadığım için size aktarmamıştım aslında. Çünkü Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin açıklamasını görmüştüm. En başta Duhok'ta düşen helikoptere dair bir takım PKK'lıların olduğu söyleniyor içinde. Fransızların sağladığı, Amerikalılar reddeder gibi yaptılar daha doğrusu. En sonunda da... Kürdistan Yurtseverler Birliği içerisinde bir grubun helikopteri satın aldığı şeklinde bir açıklama geldi Mesrur Barzani'den. Enteresan, bu şeye benziyor. Kuzey yakın boru hattını Amerika'nın sabote ettiği anlaşılmasın diye Ukrayna yanlısı bir grup, 5 adam bir kadın yatla gittiler, patlattılar gibi bir izlenim uyandırdı doğrusu bende. Tabii Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, PKK ve YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı diye bir açıklama yapmış ama özne yok tabii ki cümlede. Kim yani, kim yapmış bunu, onu göremiyorsunuz açıklamasından. Evet, şimdi tahıl anlaşması bu arada uzatıldı. Zaten biliyorduk uzatılacağını. Taraflara tabii Birleşmiş Milletler her iki kısmı da yerine getirilmeli çağrısı yaptı. Sadece Ukrayna tahılı değil, Ukrayna'dan daha fazla tahılı olan ve hatta gübresi tabii önemli burada, Rusya. Tabii Rusya'nın şartları var. Yaptırım savaşında ortaya konulan bir takım şeylerin kaldırılması tahıl koridoru anlaşma zaten 60 günlüğüne sadece uzattılar ve bu küresel pazarlara ihraç için yapılması gerekenler var. Swift sistemine bağlanmak dahil olmak üzere başka türlü mümkün değil. Çünkü tarım makineleri tedariki aynı şekilde bunları göreceğiz beraber. Hafta sonu Türk dış politikasının kalbi Kahire'de attı Çavuşoğlu. 11 yıl sonra Dışişleri Bakanı Samih Şükrü ile bir araya geldi Kahire'de. Deprem vesilesiyle yine hızlanmıştı ama diyeceksiniz ne oldu bu iş? İki buçuk sene oldu artık bu yakınlaşma başlayalı. Hala somut bir sonuç yok. Bir tek sonucu işte ihvancılarla ilgili Türkiye'nin bir takım engellemeler yapması. Asıl Libya asıl problem. Çok güzel laflar edildi. Derin diyaloğun ilk adımı. Mısır'dan da öyle. Seçimden sonra tabii Erdoğan seçilirse eğer El-Sisi ile buluşacak dedi Çavuşoğlu. Mısır kanadından da Türkiye ile ilişkileri güçlü bir biçimde yeniden kuracağımızdan eminiz vurguları yapıldı. Ama bu arada ben dün Hüsnü Mahalli'den öğrendim. Mısır başkanlarının fotoğraflarını göstermiş Çavuşoğlu'na Samih Şükrü. Aralarında fotoğraflar, tablolar odada. Orada Mursi'nin fotoğrafı yokmuş. İhvancı, tırnak içerisinde Cumhurbaşkanı, Arap Baharı diye anılan isyan sürecinde çok kısa bir ara seçilmişti. Kendisi tabii bu ihvan meselesi Türkiye'de çok kullanılmıştı. Şimdi Büyükelçi atamaları bugün Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. İyi bir görüşme gerçekleştirdik en kısa sürede olacak diyor. Ekonomik ilişkilere vurgu yapıyor. Libya ile ilgili açıklamalar da yapmış Çavuşoğlu ama yani Mısır'la Libya pürüzünün pek üzüldüğü söylenemez. Aynı şekilde Esad'la buluşma da hikaye olmuş gözüküyor şimdilik itibariyle. Bu konuda da Ruslar... Dışişleri Bakanları toplantısı da henüz yapılamıyor. Çavuşoğlu demiş ki Ruslar biz bunun hazırlığını yapamadık, erteleyelim demişler. Enteresan bir açıklama yapmış Çavuşoğlu. Evet, Esad Birleşik Arap Emirlikleri'ni dün ziyaret etti. Eşi Esma ile birlikte gerçekten Suriye Arap dünyasına geri dönme adım adım geri döndüğünü rahatlıkla söylemek mümkün. Suriye'deki krizi Amerika tabii bitirmek istemiyor bir türlü ama Arap dünyası ile ilişkilerini de önleyemiyor gibi. Son olarak tabii hafta sonunun flash haberi Suudi Arabistan Kralı'nın İran Cumhurbaşkanı Riyad'a daveti oldu. Reisi de memnuniyetle karşılamış. Çin arabuluculuğunda geçen hafta konuşmuştuk. İran ve Suudi Arabistan yıllar sonra 2016'dan bu yana ilk kez diplomatik ilişkileri yeniden tesis etme kararı almıştı efendim. Bahreyn'le ve diğer ülkelerle de İran'ın yeniden ilişkileri tesis etmesi bekleniyor. Bütün bunlar İsrail'in giderek karıştığı bir ortamda iç savaş tırnak içerisinde kaygılarının dile getirildiği bir ortamda gerçekleşmesi dikkat çekici. Evet, uzun bir gündem, kapsamlı bir gündem. Bugünlük Eksen'den bu kadar. Yarın buluşmak üzere. Hoşça kalın.
Ceyda Karan'la Eksen sona erdi.